Birçok insan için ruhsal alemin varlığı gizemlerle doludur.
Tanrı şeytanı neden yarattı?
Göremediğimiz fakat bir şekilde iletişim içinde olduğumuz bu alemle ilgili merak edilen birçok konu var.
Tanrı günümüzde de mucizeler yapıyor mu?
Tanrı, cennet, cehennem, melekler, şeytan, kıyamet ve daha fazlası.
Yaratılış, varoluşla ilgili birçok soru var.
Bunun gibi ruhsal alemle ilgili gerçekleri adım adım keşfedebileceğiniz Ruhsal Sırlar programı başlıyor.
Ruhsal sorunlarla boğuşanların bir çıkış yolu var.
Evet sevgili dinleyiciler, kabul edenler ya da etmeyenler olabilir. Ancak kutsal yazılar, yani Tevrat, Zebur ve İncil bize ruhsal bir hayatın var olduğunu söylemektedir. Bu ruhsal hayatın sırlarını ve gerçeklerini kutsal yazıların ışığında bu programda ele almaya çalışacağız. Şunu söyleyebilirim ki birçoğunuzun önceden çokça düşünmediği ya da belki fikrinin bile olmadığı konularda sohbetlerimiz olacaktır. Ruhsal Sırları konuşmak üzere Ruhsal Sırlar programı her cuma akşam 6'da karşınızda olacak ve stüdyo konuğumuz Pastör Volkan Er, hoş geldiniz demek istiyorum size.
Merhaba, hoş bulduk.
Böylesi enteresan bir konuda sizinle sohbet etmek için sabırsızlanıyorum açıkçası. Ama dilerseniz dinleyicilerimize biraz kendinizden bahsederseniz sevinirim.
Ben 1980 İstanbul doğumluyum. Evliyim, bir tane çocuğum var. İstanbul'da Belirtiler ve Harikalar Kilisesi'nin kurucu pastörü olarak hizmet ediyorum. Aynı zamanda kutsal kitap öğretmeni olarak birçok yerde seminerler, konferanslar vererek kutsal kitabı öğreterek aslında hayatımı sürdürüyorum.
Evet, çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün en çok merak edilen konulardan bir tanesi olan yaratılış konusunda konuşacağız. Eminim çok soru vardır. Zamanımız yettiğince ve dilimiz döndüğünce sorularınıza cevap vermeye çalışacağız efendim. Şimdi sorulara geçmeden önce belki Ruhsal Sırlar programının içeriğinden biraz bahsedebilir misiniz bize?
Önemli bir konudur. Tanrı'nın yaratılışını anlamak, yaratılışın hikayesini anlayabilmek, fark edebilmek. Ama aynı zamanda programı başlamadan önce şu ayeti birlikte okuyabiliriz. Koloseliler 1. bölüm 25. ayette Paulus diyor ki, görevim Tanrı'nın sözünü, yani geçmiş çağlardan, bu kuşaklardan gizlenmiş ama şimdi onun kutsallarına açıklanmış olan sırrı eksiksiz duyurmaktır diye söylüyor. Demek ki Tanrı'nın sırrı aslında Mesih'te bize açıklandı ama maalesef ki biz dünya ile çok meşgul olduğumuz için bu sırrı kaçırmış olabiliriz. Ve Mesih'le beraber aslında Tanrı'nın bütün doğası, bütün o yaratılışın hikayesi bizlere açıklanmaktadır. Ve kutsal kitap bilmemiz gereken her şeyi yeterli bir şekilde bize açıklamıştır. Ve yeter ki biz bunu fark edelim, görelim ve işte Tanrı'nın bu sırrını, Tanrı'nın merak ettiğimiz tanrısal konuları işte Mesih'te biz fark edelim. Tabii ki bu programda yaratılışı konuşacağız, karanlık dünyayı konuşacağız, cinleri konuşacağız, melekleri konuşacağız ama bunları nasıl araştıracağız, nasıl konuşacağız? Tabii ki ilk önce doğru sorular sorarak biz bunları konuşacağız. Çünkü Yeremya 29'da Rabbin sözü var. Bütün yüreğinle aradığında beni bulacaksın. Tabii ki Tanrı'yı nasıl arayacağız? Doğru sorular sorabilirsek doğru cevaplara yaklaşabiliriz. Dolayısıyla doğru sorular sorarak Tanrı ile ilgili, hayatımızdaki ruhsal gerçeklerle ilgili bazı konuları, bazı soruları cevaplamaya çalışacağız.
O zaman ben çokça merak edilen bir soruyla başlamak istiyorum. Tanrı insanları, melekleri, cinleri neden yarattı? Yaratma eylemini niye gerçekleştirdi?
Evet, Tanrı'yı tanıdığımız ya da Tanrı kavramını aslında araştırmaya başladığımız ilk adım, ilk konu işte bu yaratılış. Tanrı neden bu dünyayı yarattı, nasıl yarattı ve yarattığı dünya ile şimdi o ki ilişkisi nedir gibi soruları aslında soruyoruz ve Tanrı ile ilgili aslında ilk adımımız burada oluyor, Tanrı'yı aradığımız. Ve Romalılar 1.20'de Paulus yine söylüyor, yaratılış aracılığıyla aslında Tanrı dünyaya kendisini duyuruyor. Yani yaratılıştaki dengeler, işte güneşi olan uzaklık, oksijen dengesi vesaire, tüm bunlar yaşanılabilir bir doğanın var olması da bize aslında Tanrı'nın var olduğunu, Tanrı'nın sevgi dolu bir şekilde dünyayı yarattığını ve bir şekilde dengelerin üzerine kurduğunu bize anlatıyor. Ama tabii ki sadece Tanrı her şeyi yarattı demek her şeyi anlamamıza yetmiyor. Dolayısıyla her şeyi anlayabilmek için bu yaratılış hikayesine biraz bakmamız gerekiyor. Ve aynı zamanda sadece buna inanmak, yani Tanrı dünyayı yarattı demek bizim hayatımızda ne ifade edecek? Yani Tanrı dünyayı yarattı, beni yarattı, insanlığı yarattı. Peki Tanrı ile bir ilişki kurabilecek miyim? Tanrı'yı yakından tanıyabilecek miyim? Demek ki yaratılış hikayesi önemlidir ama yeterli değildir. Önemli olan Tanrı'nın kurtuluş planı olan Mesih'te gerçekleşen bu eylemi kabul etmek. Yani Mesih'in çarmıhta benim uğruma ölüp dirildiğine inanmak ve onu Rab ve kurtarıcı olarak hayatıma davet etmek bu Tanrı'yla gerçek bir ilişki kurmamı sağlıyor. Ama yaratılışı anlarsak, Tanrı'nın bu dünyayı nasıl yarattığını ve kötülüğün nasıl başladığını anlarsak o zaman Tanrı'yla olan ilişkimiz daha güçlü bir şekilde gelişir. Ve kötülükle ilgili, ruhsal problemlerle ilgili savaşımızda da şunu anlarız. Tanrı bana yardım eder. Çünkü kötülüğü yaratan Tanrı değildir. Yani şöyle yaşadığımız topraklarda insanlar işte kötülük de iyilik de yaratıcıdan gelir
evet,
gibi.
Evet, öyle bir anlayış.
Dolayısıyla şimdi hayatımızda ruhsal bir problem var. O zaman Tanrı bunu yarattıysa biz nasıl dua edeceğiz? Değil mi?
Evet.
Nasıl bundan kurtulmak isteyeceğiz? Sanki bu kaderimizmiş gibi, mekanik bir kadermiş gibi bunu çekmekten ve buna dayanmaktan başka bir çaremiz yok. Ama yaratılış hikayesine baktığımızda, yaratılış birbirine baktığımızda orada aslında bize çok önemli şeyler anlatmaya başlıyor. Şimdi ta başına gidiyoruz ve aslında bütün ilahiyatımızın temel konusu bu, yaratılış. Yani yaratılışı doğru bir şekilde anlarsak, daha sonra Mesih'in neden geldiğini, çarmıhta neden ölmesi gerektiğini, her şeyi daha net bir şekilde anlamlandırabiliyoruz. Ve diyor ki Kutsal Kitap, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yani aslında yaratılışın işlemi bitti. Tanrı her şeyi yarattı. Mükemmel bir şekilde yarattı. Çünkü Tanrı'nın karakteri yani kusursuzdur. Yani Tanrı'dan şöyle bir şey bekleyemezsin. Yani bir yaratılış eseri var ama o yaratılış eseri ya çirkin, çarpık olamaz. Mesela Yasanın Tekrarı 32:4'te diyor ki Tanrı kusursuzdur. Onun yolları kusursuzdur. Yani o kötü bir şey yapmaz. Yarattığı zaman mükemmel yapar ve başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı cümlesi aslında. Orada İbranice'de diyor ki yeri ve gökleri yarattı. Yani burada cennetin de yaratıldığını, şemayim diye bir kelime kullanıyor. Orada çoğul var ve gökler yaratıldı burada diyor. Demek ki bütün bu yaratılış tasarlanmış ve burada bitirilmiş ve bir amaç için yaratılmış. Yani Tanrı bir boşlukta bir gezegen yaratmak isteyen bir Tanrı değil. Bir yaşam olsun diye, bir denge olsun diye yaratmış. Ve aynı zamanda çok güzel yaratan. Yani bunlar Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın karakteridir. Ama hemen bakıyoruz ikinci ayete, yaratılış birinci bölüm ikinci ayete. Diyor ki yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıklarla kaplıydı, Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Şimdi bu kaos, bu amaçsızlık nasıl başladı?
Evet.
Yani mükemmel yaratılış, mükemmel yaratılmış bir yeryüzü, gökler, cennet ama ikinci ayete baktığımızda bir kaos, bir düzensizlik ve orada karanlıklar var ve Tanrı'nın suları, Tanrı ruhu suların üzerine hareket ediyor diye bir merhametin oraya döküldüğünü burada görüyoruz. Demek ki burada bir şey oldu. Burada bir kırılma oldu, bir yozlaşma oldu. Yani kötülük Tanrı'dan uzaklaştıkça hayatımıza giren bir yozlaşmadır.
Orada mı oldu kötülüğün hayatımıza girmesi?
Evet, çünkü Kutsal Kitap yani Tanrı'nın kötü bir şey yaratamayacağını bize söylüyor. Yani özüne aykırı davranamaz. Eğer Tanrı kötülük yaratırsa, iyi bir Tanrı inancımız sarsılır. O güvenilmez olur. O zaman da bazen ilahiyatçılar şöyle cevap veriyor. O zaman işte Tanrı bunu yaparak bizi sınava sokuyor. Yani zaten biz Tanrı'ya yaklaşamıyoruz. Yani herhangi bir sınavdan geçmemize gerek yok. Çünkü bütün sınavlardan kaldık. Günah işliyoruz zaten. Günahkarız. Ve dolayısıyla kötülüğü böyle açıklamaya çalışıyorlar ama anladığımız kadarıyla Kutsal Kitap'ın genel bütünlüğüne baktığımızda Tanrı'dan kötü bir şey beklenemez. O kötü bir şey yaratamaz çünkü kendi özüne aykırı davranamaz.
Peki Tanrı bu kadar harika yarattıysa insanları da tabii ki öyle yarattı. Neden biz günah işliyoruz?
Evet.
Yani bu kadar mükemmel
yaratıldıysak. İşte günah dediğimiz şey yozlaşma. Yani kötülük dediğimiz şey yozlaşma. Yani Tanrı'ya karşı olmak, Tanrı'dan uzaklaşmak. Ve burada ikinci ayetteki bütün bu kaos, bütün bu boşluk, karanlığın sebebi ne olacak? Ve işte orada görüyoruz ki Adem öncesinde bir hikaye var. Ve Adem öncesinde hikayede şeytanın Tanrı'ya karşı bir isyan içinde olduğunu ve bu isyan aracılığıyla yeryüzüne atıldığını, Yeşaya 14 ve Ezekiel 28. bölümde bunu görüyoruz. Ve bu şekilde dünyanın da yargılandığını anlıyoruz. Ama buradaki soru şu, o zaman şeytan neden yaratıldı? Ama işte şeytan kötü olarak yaratılmadı. Şeytan bir keruv olarak, melek olarak yaratıldı. Tanrı'nın egemenliğini koruyan bir melek olarak yaratıldı. Ama onun ahlaki özgürlüğü, ki ahlak olabilmesi için özgürlük olması gerekiyor. Seçim yapabilme fırsatı olması gerekiyor. Ancak bu keruv olan melek bu ahlaksal özgürlüğünü yanlış yere kullanarak Tanrı'ya isyan etti ve bazı melekler ona katıldığını anlıyoruz ve onun düşüşüyle birlikte tekrar dünya işte bu kaos ortamına girdi ve tekrar dünya bu kaostan çıkması için Tanrı'nın restorasyonuna ihtiyacı oldu. Ve bu aynı sanki Nuh'un tufanına benziyor, değil mi?
Evet.
Orada yaratılış 6. bölümde bir gizem var. Tabii ki tam %100 anlayamıyoruz. Onlar düşmüş melekler mi? Şit soyundan olmayan insanlar mı? Yani insan kızlarıyla evlenen bazı doğaüstü yaratıklar olduğunu yaratılış 6. bölümde anlıyoruz. Ya da böyle çağrışımlar var bazı yorumculara göre.
Evet.
Burada da demek ki şeytan gelecek kurtarıcının soyunu bozabilmek için böyle bir şey tasarlamış olabilir. İnsan soyunu bozabilmek, DNA'sını bozabilmek için böyle bir senaryo hazırlamış olabilir. Çünkü Adem, Havva ve şeytan yargılanırken ve Tanrı tarafından azarlanırken Havva'ya dedi ki Tanrı, senin soyun bu yılanın başını ezecek, yani şeytanın başını ezecek. Dolayısıyla böyle bir proje, Tanrı'dan uzaklaşmak, Tanrı'dan belki bir öç almak isteyen bir düşmüş meleğin varlığını görüyoruz ve onun aracılığıyla dünyanın yargılandığını anlıyoruz. Ve şimdi gördüğümüz şey ne? Demek ki yozlaşma, kötülük Tanrı'dan uzaklaşan bir varlık aracılığıyla yeryüzüne geliyor. Yani bunu Tanrı tasarlamıyor. Evet, Tanrı belki bunu biliyor, bunun gerçekleşeceğini öngörüyor çünkü Tanrı her şeye kadir, bilir. Ama yine de ahlaki seçimleri olduğu için ve gerçek bir özgürlüğe sahip olduğu için bütün yaratılan canlılar kötülüğü seçerek, Tanrı'ya isyanı seçerek aslında bir yozlaşma başlatıyor. Ve bu yozlaşma da ta Adem'e ve bize kadar geliyor. Ve tabii ki işte Mesih'in kanıyla bu sürecin kurtuluşla tamamlandığını, Mesih'in kanıyla tekrar Tanrı'ya yaklaştırıldığımızı da Kutsal Kitap müjdeliyor.
Evet, o zaman meleklerin de özgür iradesi var diyebiliriz bu anlattıklarından.
Kesinlikle, kesinlikle. Eğer ahlak olabilmesi için bir yerde seçim özgürlüğü olması gerekiyor. Eğer seçim özgürlüğü yoksa orada ahlaktan bahsedemeyiz. Dolayısıyla melekler ahlaksal varlıklardır ve seçim yapma şansları, özgürlükleri var. Ve işte onların Tanrı'ya olan isyanları da bizim ruhsal dünyayı daha iyi anlayabilmemiz için bir açıdan bize bir pencere açıyor ve kötülüğün neden sonucunu işte bu şekilde görmeye başlıyoruz.
Evet. Peki Tanrı kendisini ibadet edelim ya da tapalım diye mi yarattı? Yani bizi yarattığı için mi böyle talepleri var Tanrı'nın?
Birincisi Tanrı'nın sevgi olduğunu Kutsal Kitap söylüyor ve sevgide enteresan bir özellik var. Sevgi çoğalmak ister, duyurulmak ister. Yani bir çift evlendiği zaman nasıl davetiye basıp herkese bunu anlatıp herkesin düğüne katılmasını istiyor. Dolayısıyla Tanrı'nın o üçlü birlik doğasında çoğalmak var. Sevgisini başkasına transfer etmek, ifade etmek var. Ve dolayısıyla Tanrı neden insanoğlunu yarattı? İbadet beklentisiyle, tapınma beklentisiyle değil, sevdiği için bu sevginin çoğalması, üçlü birlik olan tek Tanrı'nın o kendi arasındaki sevgi ilişkisinin çoğalması için bir insanoğlu, kendi benzeyişinde bir insanoğlunun yaratıldığını anlıyoruz. Ki Tanrı'nın Adem bahçesinde, daha günah işlemeden Adem ve Havva'nın orada ibadet değil de birlikte paydaşlık ettiğini, birlikte olduklarını, bu ibadetten çok öte bir dostluk, bir ilişki içinde olduklarını biz orada anlıyoruz.
Bu arada Adem bahçesi demişken bu bahçe yeryüzünde mi, göklerde mi, tam olarak yeri neresidir?
Bu yeryüzünde. Ve bunun anlamı nedir? Yeryüzünde olduğu için biz göksel kentin, yani tekrar Adem bahçesine dönebilmek için aslında son günlerde Vahiy kitabında okuduğumuz o muhteşem zamanı da bekliyoruz. Çünkü cennet de gökte olmayacak, cennet de yeryüzüne inecek. o kutsal kent yeryüzüne gelecek. Hı hı. Ama biz cennete gideceğiz, göğe çıkacağız ama gökten tekrar gelip yeryüzündeki bu kutsal kentte kalacağız. Kutsal kentte sonsuza dek Tanrı ile birlikte olacağız. Ya dolayısıyla Adem bahçesi yeryüzündeydi. Ve Adem bahçesi yeryüzünde olduğu gibi göksel kentte yine tekrar Rabbin aracılığıyla yeryüzünde olacak.
Sormak istiyorum, çok merak edilen bir soru aslında. Neden Tanrı tek bir insandan çoğalmamızı istedi de farklı farklı bir sürü insan yaratmadı?
Aslında Tanrı Adem'in soyu olarak bize bu hikayeyi anlatıyor. Yani örneğin Adem'in çocukları Kain ile Habil'in kavgasında Kain kardeşini öldürüyor. Ama bazı ifadelerde sanki onlardan başka insanların da var olabileceği ile ilgili yorumcular bazı düşüncelere sahipler. İki yoruma da katılıyorum. Yani Adem soyundan bütün insanlık çoğalmış olabilir. Ama Adem'in dışında başka insanoğlu da yeryüzünde olmuş olabilir. Ama biz Adem'le başlayan bir hikayeyi, Tanrı'yla olan hikayeyi okuduğumuz için aslında biz Adem'in soyunun hikayesini okuyoruz kutsal kitapta. Onun öncesinde bazı gri alanlar var. Tanrı evet, örneğin Kain bir gence saldırıyor ve genci öldürüyor yine.
Evet.
Ve orada diyor ki kim bulsa beni öldürecek. Yani Adem'den sonra ikinci soy olmasına rağmen Kain'in bu kadar çok insanın nasıl çoğaldığını ve nasıl yeryüzünü doldurduğunu bilmiyoruz. Demek ki bu iki yoruma da aslında katılabiliriz. Hem Adem'den bütün insanlık üremiş olabilir ama Adem'in dışında da insanların var olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Önemli olan burada kutsal kitabın ne söylüyor? Kutsal kitap Adem'in hikayesini, Adem'in soyunun hikayesinden bahsediyor bize. Dolayısıyla Tanrı Adem'in soyundan dünyaya ulaşmak istedi. Dünyaya bir şeyler duyurmak istedi. Ama Adem başarısız olarak Adem bahçesinden kovuldu. Luka 4'e geldiğimiz zaman ne oldu? İsa Mesih çölde denendiği zaman şeytan İsa Mesih'i yüksek bir yere çıkardı. Ne dedi orada? Bana taparsan bütün bunları sana vereceğim dedi.
Evet.
Ve sonra dedi ki, orada bir kelime var. Bütün bunlar bana verildi. İşte burada sorun şu. Bunu kim verdi? Yani şeytana bu kadar güçlü olmasını Tanrı mı sağladı?
Aslında yaratılışta, yani az önce bahsettiğinizde Adem'e verilmişti her şey.
Evet. İşte her şeyde ya da yorum bilim ya da ilahiyat çalışacaksak, bir soruyu çözeceksek önce Tanrı'nın karakterini bir kenara koymalıyız. Demek ki Tanrı bunu veremez. Tanrı bunu vermemeli. Eğer bunu Tanrı verirse o zaman biz ne diyebiliriz? Hiçbir şey diyemeyiz. Yani Tanrı'ya karşı hiçbir duamızın da bir anlamı kalmaz. Ve dolayısıyla burada anladığımız şey şu. Adem ve Havva'dan boş olan otorite şeytana geçmiş ve şeytan bu dünyanın egemeni olmuş. Ve bu silahları aldığı zaman da insanları Tanrı'dan uzaklaştırmak için her şeyi ve her şeyi yapmaya başlamış ve bugüne kadar günahı çoğaltarak, Tanrı karşıtlığını çoğaltarak aslında yeryüzünde çalışmaya devam etmiş. Bugünkü istatistiklerde 2000 tane inanç sistemi var dünyada.
Evet, çok fazla.
Şimdi bunu insanlar mı, doğal olarak mı çıkarıyor? Elbette ki bunun arkasında ruhsal bir şey var ki Paulus da muhalefetimiz olduğunu ve savaşımızda ruhsal olduğunu da aslında bize söylemiş oldu. Dolayısıyla biz bu projenin, bu Tanrı karşıtlığının aslında işte Adem'den boş olan otoriteyi alan, bu keruv olan ama daha sonra Tanrı'ya isyan ederek şeytana dönüşmüş, düşmüş bir melek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Tanrı onu mükemmel yarattı, kusursuz yarattı. Öyle diyor kutsal kitap. Örneğin evet. Adem bahçesinde dolaşırken Yeşaya 14, Ezekiel 28'i okursanız ama o Tanrı'ya karşı isyanı seçtiği için karanlık tarafa geçti. Ve şimdi de işte onun hikayesini ve onun yaptıklarını ve ona karşı da Tanrı neler yaptığını işte kutsal metinlerde okuyoruz.
Evet. Bir yorum okumak istiyorum öncesinde size. YouTube'dan gelen bir yorum var. Lahmacun Tim adlı kullanıcı yazmış. Tanrı insanı özgür iradeyle yarattı ve insan özgür iradesiyle kötü olanı seçti. Ve tüm kötülükler bundan geliyor diyorsunuz. Peki Tanrı sevgi tanrısıysa bunun bir çözümünü sunmadı mı?
Çok teşekkür ederiz. Yani net olarak anlatabildik yani bu başlangıç hikayesini. Evet. Tabii ki zaten bundan sonra aslında Tanrı Adem'e egemen ol diye söyledi. Ve orada onlarla bir antlaşma yaptı ki bu da iradelerini simgeleyen, onların seçim yapabilme özgürlüğünü bize gösteren iyi ile kötüyü bilme ağacını oraya koydu ve onların bu antlaşmaya sadık kalarak bu birlikteliği sürdürmelerini istedi. Ama burada eksik olan Adem'in yapmadığı, yapması gereken ev ödevlerini yapmadığı için Havva'nın bilgisizliğinden dolayı burada Havva suçlu değildir. Tamamen Adem suçludur. Çünkü Adem'in Havva'ya öğretmesi gerekiyordu. Ve yaratılış 3. bölümde bu otoritenin şeytanın eline geçtiğini anlıyoruz. Ve çok ilginç bir metin var Eyüp kitabında. Meleklerle beraber şeytanın Tanrı'nın huzuruna çıktığını görüyoruz.
Evet.
Ve Tanrı şeytana diyor, nereden geliyorsun diyor. Şeytan çok ilginç bir şekilde şöyle cevap veriyor. Dünyayı gezip dolaşmaktan. Yani muhtar gibi, sanki sahibi gibi, tarlanın sahibi bir kişi gibi elini arkaya atmış, dünyayı dolaşıyor gibi bir resim ortaya çıkıyor. Tanrı bu resmi görmemiz için bu ruhsal perdeyi bize gösteriyor. Demek ki burada anladığımız şey, Adem ve Havva'nın otoritesi düştüğü zaman bu ruhsal düşman, ruhsal muhalefet bu otoriteyi almış. Hı hı. Ve İsa Mesih de dedi ki yani bu dünyanın egemeni diyerek ona bu şekilde seslendiğini görüyoruz. Ve nasıl boşaldı bu otorite? Bunu da anlamalıyız. Yani Tanrı Adem'e bu yetkiyi verdi. Hayvanlara isim koydu. Onun yalnız kalması iyi değil dedi. Havva yaratıldı. Bir aile oldular.
Evet,
her şey orada vardı. Eksiksiz, mükemmel bir yaşam. Ölüm yoktu onların hayatında. Ama sonra şeytan geldi Adem bahçesinde. Havva'yı buldu ve dedi ki Tanrı gerçekten bu ağacın meyvesinden yemeyin dedi mi diye sordu. Aslında çok çok normal ve Havva dedi ki bahçedeki ağacın hepsinden yiyebiliriz ama bunu yemeyelim yoksa öleceğimizi söyledi diye söyledi.
Evet.
Ama tabii buradaki konu bu kadar basit gibi düşünüyoruz ama biraz daha felsefi ve biraz daha orijinal metinlerde bu şeyi okumalıyız, bu metinleri. Ne demek istiyorum? Aslında şeytan özet olarak şunu söyledi. Tanrı bahçedeki bu iyi ile kötüyü bilme ağacından yemeyin dedi mi diye sorduğu zaman aslında alt metinde şu var. Çünkü insanı Elohim yaratmadı. İnsanı Yahve yarattı. Rab Tanrı olarak Türkçe'de kullanılıyor. Ve dolayısıyla Havva şeytana şunu demesi lazımdı. Hayır, Yahve bu ağacın meyvesinden yememizi yasakladı ya da istemedi diyerek böyle cevap vermesi gerekiyordu. Ama Havva dedi ki ya bize genel bir Tanrı anlayışı yeter. Tanrı var mı? Var. Tamam, o güzel ama biz kendi hayatımızı, seçimlerimizi yapalım diyerek aslında Tanrı'ya sırtını çevirmiş oldu. Ve o zaman Adem bahçesinden kovuldu. Ve bir izleyicimiz de bunu sormuş. Yani yaratıcı olan Tanrı'yı bilmek yeter mi? Yetmez. Bizi yaratan, bizi seven Yahve'yi yani İsa Mesih'i bilmemiz bizi kurtarır. Yani Boğaz'a gidersiniz, İstanbul Boğazı'na. Bir bakarsınız orada. Ya bu böyle bir boğaz, böyle bir manzara olabilir mi dersiniz. Tanrı'ya iman edersiniz ama bu imanın bir anlamı yok. Kurtarıcı olan Yahve yani İsa Mesih ancak bizi kurtarabilir. Ve dolayısıyla burada aslında deizmin de popüler olduğu bugünlerde insanlar evet bir Tanrı var ama kendi yollarımıza gidelim diyerek inançlarını aslında yeterli görürler ama bu yeterli değildir. Ve dolayısıyla Adem bahçesinden kovulunca dünyada bir otorite boşluğu oldu ve bu otorite boşluğu şeytan tarafından dolduruldu ve bundan sonra zaten herkes hikayeyi biliyor.
Evet, bu bence çok önemli bir nokta. Şeytan egemenliği insanın elinden almıştır. Bu aslında birçok sorunun yanıtını da oluşturuyor aslında. Bir soru geldi. Şimdi tam konuyla alakalı olduğu için hemen sormak istiyorum. YouTube'dan Meraklı adlı kullanıcımız yazmış. Şeytan canı istediğinde Allah ile görüşebiliyor mu? Az önce söylediniz çünkü.
Tabii Eyüp kitabına göre, yani şimdi bana göre değil, Eyüp kitabına göre meleklerle beraber Tanrı'nın huzuruna çıktığını anlıyoruz. Bu nasıl tekrarlanıyor? Sürekli tekrarlanabiliyor mu? Mesela Petrus'a ne dedi İsa Mesih? Şeytan sizi kalburdan geçirmek için izin istemiştir, izin almıştır dedi. Yani demek ki ve zaten Davut'un mezmurlarında Tanrı ölüler diyarına insem oradasın. Yani Tanrı'nın görüşemeyeceği, Tanrı'nın yetişemeyeceği bir yer olmadığını da biliyoruz. Ve dolayısıyla bu sahne ne kadar tekrarlanıyor emin değiliz ama böyle bir şeyin mümkün olduğunu Eyüp kitabından öğreniyoruz.
Evet.
Değerli dinleyiciler, ruhsal sırlar üzerine derin düşünmeye ve konuşmaya devam ediyoruz. Konuşacak birçok konumuz da var. Cennet, büyük patlama ve daha fazlası. Bu hatırlatmadan sonra şunu sormak istiyorum ben. Tanrı neden Adam bahçesine iyi ile kötü bilme ağacını koydu, Volkan Bey? Çünkü Havva hata yaptı, evet, aldı, meyveyi yedi ama evet. Tanrı neden onu koydu?
Yine de bu bir kadınların problemi değil, Adem'in problemiydi. Çünkü bu antlaşma, eski antlaşmadaki asıl Tanrı'nın insanlarla yaptığı bir antlaşma vardır. Yani antlaşma neden önemli? Söz var, tamam, sözler verilebilir ama antlaşma dediğimiz zaman iki tarafında uygulayıp hayata geçirdiği bir yol anlamında bize gösteriliyor. Dolayısıyla Tanrı sadece ben sizi seviyorum, sizden memnunum demiyor. Onların daha güvenli bir hayat ve Tanrı'dan emin olmaları için bir antlaşma onlarla yapıyor. Hı hı. Aslında bu İsa Mesih de çarmıhta bizimle yeni bir antlaşma yapmıştır. Bu ne demek? Hatalar yapıyoruz ama antlaşmaya geri dönüp tekrar Tanrı ile ilişkimizi tekrar kurabiliyoruz. Ve dolayısıyla Tanrı da onların iradesini ortaya koyan ve başında söylemiştik hatırlarsan, Tanrı hadi beni övün, bana ibadet edin diyebilecek bir Tanrı olmadığını da söylemiştik. Dolayısıyla Tanrı sevgi yolunda yürümeleri için onlara bu antlaşma, bu ağacı göstererek onlarla bir antlaşma yaptı ve onlar bu antlaşmaya itaat ederek sevgiyle Tanrı ile birlikte Adam bahçesinde oluyorlardı.
Yani bir antlaşma yaptı dediniz ve İsa Mesih ile de bir antlaşma var dediniz. Bu iki antlaşma tam olarak nedir? Biraz bahsedebilir misiniz? Yani yaratılıştaki o antlaşma ve İsa Mesih ile olan antlaşma.
Tanrı biz ne kadar günahkar olsak da, ne kadar zayıf olsak da bizimle bir antlaşma zemininde birlikte olmak ister. Yani vaatlerle, işte seni seviyorum gibi sözlerle değil. Gerçek bir zeminde. Çünkü neden? Bizim buna ihtiyacımız var. Tanrı'nın buna ihtiyacı yok. Yani güvenebileceğimiz bir söze, bir senede ihtiyacımız var değil mi? Yani biz de işte bir şey olduğu zaman kağıt yok mu? Bir imza, fatura, bir şey yok mu diyoruz değil mi? Çünkü bir senede ihtiyacımız var. Ve Tanrı da işte bu senedi bize vermiştir. Ve bu senetle, imanla, gönül rahatlığıyla dua ediyoruz. Tanrı'ya gidebiliyoruz ki hata yaptığımızda da kabul edileceğiz. Çünkü antlaşmamız var. Sen söylemiştin, beni bağışlayacaktın diyerek Tanrı'ya geri dönüyoruz. Dolayısıyla bu Tanrı'nın yoludur. Tanrı ilişki içerisinde olduğu yaratılışla böyle antlaşmalar yaparak ilişki kuruyor. Mesela İbrahim'i düşünelim. İbrahim'le de bir antlaşma yaptı. Bu antlaşma olmasaydı İbrahim belki kuşkulanacaktı. Belki iman konusunda zayıflayacaktı ama bu antlaşmalar aslında antik çağın önemli bir şeydir, ritüeli. Yani ne demektir antlaşma? Antlaşmalarda böyle işte kurbanları ikiye ayırırlar. Antlaşma yapan krallar bu kurbanların ortasından geçerlerdi ve etrafa derlerdi ki eğer antlaşmaya uymazsak bu kesilen kurbanlar gibi olsun, ölelim yani. O kadar önemli bir meseleydi ki Tanrı işte insanlarla bu yolla antlaşma yaparak birlikte olduğunu da söylüyor ve bu aslında bizim güvencemiz. Bu bizim için Tanrı ne kadar mütevazi, ne kadar bizim seviyemize inen, bizimle antlaşma yapan harika bir Tanrı olduğunu da bize gösteriyor.
Evet. Aslında çok da merak ediliyordur eminim. Böylesi güzel bir antlaşmaya sahipken nasıl oldu da insan günah işledi? Yani her şey iyi ve güzel. Adem bahçesi kutsal yazılara göre harika bir yer. Tanrı ile bir ilişki var ve sonra bakıyoruz insanoğlu günah işliyor.
Evet. Buradaki günah meselesi, tabii günah belki çok geri kalmış bir kafa yapısını ifade ediyor bugünlerde. Yani günah, her şey günah. Günah eylemlerimizde aramamak gerekiyor. Eylemler bir sonuçtur. Yani yaşamımızdaki hatalar, günah dolu eylemler bir sonuç. Aslında burada anlatmak istediğim şey bu. Günah Tanrı'ya sırt çevirmektir. Tanrı yoktur demektir. Ve Adem'den miras aldığımız şey bu. Yani Tanrı'yı yok sayan bir düşünceye. Yani kendi arzularımızın ve kendi isteklerimizin peşinde giden bir hayat aslında günahtır. Ve bunun sonucunda da meyveler veriyoruz. Hatalar yapıyoruz, Tanrı'nın sözüne uygun olmayan ve kendimizi Tanrı'dan daha da uzaklaştırıyoruz. Yani günah dediğimiz şey işte çalmak, çıkmak, bu tabii ki günah ama asıl temelinde Tanrı'dan farklı bir yöne gitmek, gitme mirası Adem ve Havva'dan bize verildi. Ama burada Adem ve Havva'ya verilen ayartı, tabii ki bir ayartı var burada ama onlara açıklanan ya da onlara sunulan bir alan var. Özgür irade var. Bunu değerlendirirken şöyle değerlendirmeliyiz. Peki bu seçenekleri olmasaydı ne olurdu?
Evet.
İşte o zaman anlıyoruz bu seçeneğin ne kadar değerli olduğunu. Yani birisi sizi eve kapatıp sadece bana yemek yapacaksın, beni seveceksin, bana güzel davranacaksın, başka hiçbir hayatın olmayacak dese siz ne hissedersiniz? Bu sevgi değil, bu hapishane diyeceksiniz değil mi? Böyle bir şey olabilir mi?
Evet.
Ve dolayısıyla Tanrı da aslında bize özgür irade, yani iradeyi vererek yaşamımıza gerçek bir yaşam olarak bakmıştır ve bu hayatı, bu lütfu bize vermiştir. Ve o yüzden gerçek bir hayatımız var. Seçimler yapıyoruz ve bugün de seçimlerimiz maalesef bazı kötü sonuçlar da doğurabiliyor. Dolayısıyla Tanrı'nın verdiği yaşam, ne diyor Adem? Adem'e soluğunu verdi ve Adem yaşayan canlı oldu. Yani gerçek evet. bir hayat vermiştir. Robotik, manipüle edilen, Tanrı tarafından işte durdurulan, uzaktan yönetilen bir hayat değildir. Tamamen bize ait, bahşedilmiş bir lütuftur aslında hayat. O yüzden sonuna kadar gerçektir ve irademiz, seçim yapma irademiz de bu gerçekliği bize gösteriyor.
Evet. Yani aslında Tanrı her şeyi iyi yarattı. Şeytan da iyiydi ama kötüyü seçti. İnsan da günahsız yaratıldı ama iradesi vardı ve iradesiyle aslında günahı seçti. Tanrı'ya sırtını dönmüş oldu. İradesini kötüye kullanmış oldu diyebiliriz genel olarak. Ve biz Tanrı'dan böylece ayrı düştük.
Kesinlikle.
Yani, ama yaratılış aslında Tanrı'nın yarattığı o yaratılış mükemmel. Ve Tanrı'da kötü bir şey bulamıyoruz biz. Kusursuz. Tanrı antlaşmasını yapıyor bizde ve insanoğlu her zamanki gibi bozuyor bunu.
Doğru. Peki burada aslında bütün ilahiyatı, bütün doktrinsel çıkış noktalarını işte burada buluyoruz ki Paulus mesela Romalılarla günahı işlerken ta buradaki hikayeye dayandırarak aslında günahın ne olduğunu bize anlatmaya çalışıyor. Yani günahın temeli bu. Yani bütün ilahiyat doktrinleri buradan. Şimdi şöyle bir şey diyemeyiz. Artık kötülük Tanrı'dan gelir diyemeyiz. Bir. Bu gider. Mekanik bir kader anlayışına sahip olamayız. Yani bu benim kaderimdir diyemeyiz. Çünkü seçim Tanrı'yı reddedebilme dahilinde bir seçim irademiz var. O zaman bunu da atarız. O zaman Tanrı'dan sadece iyilik beklemeliyiz. Tanrı'dan sadece sevgi beklemeliyiz. Tanrı'yı sadece sevgide bulmalıyız. İyilikte bulmalıyız. O zaman şimdi şöyle düşünelim. Dünyada olanları, dünyada Tanrı'yı nerede bulacağız? Ya da Tanrı'yı nerede sorumlu tutacağız? Şimdi bakın nasıl bir süzgeç oldu değil mi? Her şeyi şimdi ayırabiliyoruz. Yani neden savaşlar var? Bu günahın nedeniyle. Tanrı ile ilgisi yok. Ya da neden bu acılar, hastalıklar var? Demek ki bunun Tanrı ile ilgisi yok. Bunun sorumlusu kendimiz, insanoğlu. Ve daha da ötesi olacak. Hani kıyamet dedikleri o zamanın sonu geldiği zaman. O zaman bakacağız. Tanrı hani böyle şey nasıl... elinde baltayla ağaçları kesen, her yeri yok eden bir Tanrı mı? Hayır. Hiç Tanrı buna ihtiyacı yok. Çünkü bunu biz yapıyoruz. Bunu o kadar çok yapıyoruz ki yani dünyanın dengesi bozuldu. Küresel ısınma oldu. Çok şey var. Ve o kadar hatta kritik dengelerde ki işte güneşin enerjisi bitmesi, güneşin ya da işte güneş fırtınaları ya o kadar etkileyecek şey var ki dünyayı şu anda. İşte hava kirliliği vesaire. Dünyayı zaten yok ediyoruz. İnsanları aç bırakıyoruz zaten. Gelirler yanlış dağıtılıyor.
Evet.
Ve binlerce inanç var. Herkes tarikatlar her yerde dolu. Herkes birini böyle çok kutsal atledip Tanrı yerine başka insanlara, başka paraya, bir sürü putlara tapmaktadır. O zaman burada Tanrı'yı nasıl sorumlu tutacağız? Ya da kendi sorumluluğumuzdan bu kadar kolay sıyrılıp ya Tanrı neden buna izin veriyor diyecek cürete nasıl sahip olacağız? Ya da mesela diyelim ki bu soruyu soruyor. Tanrı neden izin veriyor? Bu soruyu soran kişinin hayatında bile binlerce hata var. Sessizlik var. Ahlaksızlık var. Tüm bunlara rağmen Tanrı neden izin veriyor? Peki sen hayatında bu ahlaksızlıklara, bu haksızlıklara, bu adaletsizliklere neden izin verdin?
Evet.
Ve dolayısıyla aslında burada harika bir süzgeç, bir ayraç koymuş olduk. Bu şekilde Tanrı'dan... nasıl hesap sormamız gerekiyor ya da bu problemleri kim ödeyecek aslında? Bunu doğru yere sormak için harika bir yönergemiz oldu.
Evet. Şimdi bir yorum okumak istiyorum ben size YouTube'dan gelen. Meraklı adlı kullanıcımız yazmış. Allah bunları durduramaz mı? Neden durdurmuyor diye bir soru sormuş.
Evet, çok güzel bir soru. Aynı zamanda
biraz cevap verdiniz ama
yaratılışta görüyoruz ki Tanrı dünyaya hükmederken Adem ve Havva'nın soyu aracılığıyla hükmetmek istedi. Yani Tanrı egemen ol derken gökteki kuşlar, işte doğaya, bütün bunlara egemen olması için Adem ve Havva'yı kullandı. Yani dünyadaki o şef dediğimiz ya da dünyanın lideri aslında Adem ve Havva olması gerekiyordu. Ama bunu kaybettiler. Yani demek ki Tanrı'nın yolu bu. Tanrı bir şeyi durdururken yine insanı kullanmaya devam ediyor. Tanrı insanı kullanmadan bir şey yapmıyor.
Bu kadar büyük bir yaratıcının insanı kullanması gerçekten çok ilginç.
Bu Tanrı'nın çalışma metodu. Çünkü Tanrı söz insan olup aramıza geldi diye söylüyor. Bu tabii bu sahneler var. Mesela Musa zamanında Tanrı bir dağa indiğini, görkeminin dağda olduğunu ve 40 gün 40 gece Musa ile beraber kaldığını Kutsal Kitap anlatıyor. O zaman insanlar ne dedi? Dedi ki eyvah, biz buraya yaklaşmayalım. Musa sen git konuş. Yani demek ki şunu söyleyebiliriz. Bir meleği görsek ya da bir doğaüstü Tanrı'nın görkemiyle karşılaştığımız zaman kutsal kitaplarda okuduğumuzda ne oluyor? Ölü gibi yere yatıyoruz, bayılıyoruz. Bunu kaldırabilecek bir potansiyelimiz yok. Ve dolayısıyla Tanrı mutlaka ve mutlaka bunu insan aracılığıyla yapmaya devam ediyor. Ve aslında bugün diyelim bir savaş var. Tanrı nasıl çalışıyor? Barış, barış diyen insanlarla çalışıyor. Çünkü ne mutlu barışı sağlayanlara diyor, değil mi kutsal kitap?
Evet.
Ve Tanrı aslında böyle çalışıyor. Ve biz Tanrı'nın görkemini ya da bir melek görebilseydik, ki bu görüntüler bazen gerçekten insanlar tarafından görülebiliyor, ama o zaman korkuyla hareket etmek zorunda kalacaktık.
Evet, aslında hep bir bir şey görmek ister insanlar, inanmak için bir belirti, bir mucize belki.
Ama doğamız bunu kaldıramaz. Yani mesela Hezekiel, peygamberler bile, Yeşaya bile Tanrı'nın görkemini gördükleri zaman yığılıyorlar. Yuhanna, düşünün, İsa'nın göğsüne yaslanan öğrenci Patmos Adası'nda İsa'yı gördüğü zaman ölü gibi yere yığıldığını kutsal kitap söylüyor. Duamız bunu kaldıramaz. O zaman Tanrı bizi korkuyla harekete geçirmez, sevgiyle, sözüyle harekete geçirir ve dolayısıyla Tanrı müdahale ederken bu yeryüzündeki bütün bu durumlara mutlaka ve mutlaka insanları kullanarak müdahale ediyor. İnsanları kullanarak bu dünyadaki devinime aslında yardım ediyor ve zaten kilisede bu şekilde Tanrı'nın sözünü duyuran ve Tanrı'nın mucizelerini aslında dünyaya aktaran bir kurum olarak yeryüzünde varlığını sürdürüyor.
Evet. Biraz da aslında evrenin yaratılışıyla ilgili birçok merak edilen soru var. Mesela bu büyük patlama, Big Bang, kainatın oluşma konusunda fikirleriniz nedir bu konudaki? Ve yani hayatın ortaya çıkışı, canlıların çoğalıp çeşitlenmesi böyle tesadüfi mi, başıboş, gayesiz bir olay mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Şimdi Big Bang dediğimiz bu teori çalışır bir teoridir. Yani uygulamada en şu anda elimizde olan, çalışan ve mantık çerçevesinde oturttuğumuz bir şeydir. Yani büyük bir gezegenin patlamasıyla, saçılmasıyla aslında evrenin oluştuğunu ve hala evrenin genişlediğini anlıyoruz. Ama şunu bilmeliyiz. Her teorinin zayıf ve güçlü yanları var. Eğer Big Bang teorisiyle evreni anlamaya çalışırsak, ki evet bir başlangıç hikayesini oluşturabiliriz. Ama ölümün, bu yozlaşmanın nasıl insanın, canlının hayatına girdiğini açıklamamız yetersiz olur. Çünkü neden? Eğer Big Bang'e göre bir patlama varsa, hayat bu patlamadan başladıysa bu hayatın sonu da enerji tamamen bittiği zaman, bu patlamanın sonu, bir enerji bittiği zaman her şey düşecek. Her şey enerjisi kaybolacak. Güneşin enerjisi bitecek vesaire. Dolayısıyla ölüm sadece enerji sorunuysa, o zaman biz niye bu kadar üzülüyoruz ölümden? Niye bu kadar korkuyoruz?
Evet, çok acı verici.
Neden sevdiklerimiz öldüğü zaman ağlıyoruz? Yani ölüm bize ait bir şey olmadığını biliyor ruhumuz. Ve dolayısıyla hastalanmak istemiyoruz. Yani bir anda bu kadar amaçlı bir yaratılış, bu kadar ciddi bir amaçsızlığa teslim edilmesi Big Bang teoriyle açıklanamaz. Yani benim hayatım O zaman ben böyle başladı benim hayatım. Sonra da ölüyorum. O zaman Paulus da böyle söylüyor. Yiyip içelim kardeşim. Zaten amacımız yok, hiçbir şeyimiz yok, sonsuz yaşamımız yok. O zaman yiyip içelim, günümüzü gün edelim. Ama anlıyoruz ki hem bu ölüm gerçeği hem de ahlaksal doğamız bize kutsal bir yaratıcı tarafından verilmiş. Ve ölüm de aslında bu sonsuz hayatımızı kesen ve onsuz sonsuz hayatımız olamayacağını bize gösteren bir ahlaksal bir işaret. Ve dolayısıyla Big Bang dediğimiz, anladığımız bu teoride ahlakın ve ölümün aslında bir yeri yok. Ve dolayısıyla bu teori kutsal kitaba göre bu açıdan çok uygun olmuyor. Yani evet, maddi yaratılışı böyle anlatabiliriz ama diyelim ki bu yozlaşma. Yani çünkü canlının ölmesi bir yozlaşmadır. Bu doğal bir süreç değil. Yani kim ölmek ister? Kimse ölüm hiçbir şekilde istemez. İyi değil. İyi algılayamayız bunu. Dolayısıyla bu ölüm, mesela Paulus Romalılar'da bunu söylüyor. Günah, ölüm günah aracılığıyla yeryüzüne girdi. Ve yaratılış da bu günaha teslim edildi. Yani insanın günahıyla beraber doğaya da bu yozlaşma yansıdı diye söylüyor. Demek ki bu Big Bang teorinin içine günah kavramını, Tanrı'dan uzaklaşma kavramını koyamıyoruz. Eğer Tanrı Big Bang'i kullandıysa, diyelim ki bu büyük patlamayla gezegenler oluştuysa, o zaman Tanrı ne yaptı? Tanrı ne yapacak? Burada da o zaman Adem'in hikayesi, Adem'le başlayan bu günahın, yani günah çok önemsiz bir konu gibi olacak zaten. Hani Tanrı zaten enerji var, enerji bitiyor, insan ölüyor vesaire. O zaman günahın anlamı ne? Ahlakın anlamı ne?
Evet, doğru yaşamamızın
anlamı. Doğru yaşamın anlamı ne? İşte bunlar tamamen devreden çıkıyor. Ama tabii ki tanrısız bir adamın bunu kabul etmesi tabii ki son derece doğaldır. Yani Tanrı'yı devre dışı koyan bir anlayış tabii ki dünyanın işine gelir. Ama biz biliyoruz ki kutsal kitap, yani örnek göstermek gerekirse, Tanrı'nın kollarını sıvayıp bu yaratılışı yaptığını bize net bir şekilde söylüyor.
Evet. Peki yaratma eylemi devam ediyor mu?
Yaratma eylemi tabii ki şundan bahsediyorsak, yani insanın doğumundan bahsediyorsak, Tanrı'nın verdiği çoğalma, sevginin çoğalma isteği Adem ve Havva'da olduğu gibi bütün insanoğlunun hayatında devam ediyor. Ama yoktan bir şey yaratmak şu anda yok. Ama dünya deviniyor. Yani gelişiyor. İnsanlar değişiyor ve Tanrı değişimleri kullanıyor. Yani bu konuda hemfikiriz. Ama tabii ki Adem'in hikayesinin dışında dünya devinerek bir noktaya kadar geldiğini düşünürsek doğrudur. Mesela Eyüp kitabında 38. bölüm 10. ayette böyle diyor. Enginin yüz donunca diye bir ifade kullanıyor. Yani ne zaman oldu bu buzul çağı? Biz biliyoruz ki dinozorlar göktaşının düşmesiyle bir buzul çağı başladı. Ve o buzul çağı bugün kanıtlanıyor. Ama bu Adem öncesi olabilir. Belki yaratılış 1. bölümde 2. ayetteki bahsettiğimiz konu bu olabilir. Yani demek ki dünya deviniyor, gelişiyor. Tanrı buna izin veriyor. Bu şekilde oluyor. Yani mekanik bir işte trenin oyuncak trenin etrafında dönmesi gibi bir durum değil. Devinen, gelişen ve yağmurları yağdıran, hayvanları doyuran bir tanrı olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla Tanrı hani Big Bang'i kullandı, yaratıldı değil. Tanrı sürekli yaratılışa müdahale eden, yaratılışı yönlendiren bir tanrı olarak da aslında karşımıza çıkıyor.
Aslında bu yaratılış, yani evreni yaratırken, yaratılış gerçekleşirken bu kademeli olarak mı gerçekleşiyor, yoksa Tanrı olsun pat diye oldu mu? Yani nasıl?
Bunu tam bilemiyoruz. Ama tarih ve bilim bu büyük ressamın resmi nasıl yaptığı ile ilgili bazı ipuçlarına sahip. Ama özellikle yaratılış birinci bölümdeki bu genel mana Musa'nın putperest dünyaya seslenişidir. Yani siz deniz canlılarını tapıyorsunuz, gezegenleri tapıyorsunuz, güneşe tapıyorsunuz ama bunları yaratan Tanrı'dır diye söylüyor. Ama hala ulaşamadığımız, bu yaratılış nasıl, yaşam nasıl başladığı ile ilgili hala anlayamadığımız, nasıl başladığını tam olarak idrak edemediğimiz bir alan var. Ama onun tarafından bu yaratılışın yaratıldığı ile ilgili çok net izler de bilim tarafından bugün bize gösteriliyor. Dolayısıyla bunu kademeli olarak mı yaptı? Onun gözündeki bir gün bin yıl gibi midir?
Evet, orada bir zaman...
Bin yıl bir gün gibi midir? Bunu bilemiyoruz. Yani bu tamamen Tanrı'nın bize açtığı ve kutsal kitap metinleri de, yani mesela yağmur yağıyor derken onun yağdığını bize ifade ediyor. Ama bu yağmur işte bulutlar nem topluyor sonra geliyor falan gibi bir bilimsel bir açıklama yapmak için bize anlatılmıyor. Ama bu yaratılışın arkasında Tanrı olduğunu biliyoruz. Kademeli olarak yaratsa, aniden yaratsa hiç bilemiyoruz. Hepsini de kabul ediyoruz. Tanrı'nın bilgeliğini kabul ediyoruz. Ona teşekkür ediyoruz bu yaşamı verdiği için, bu hayatı verdiği için. Ve maalesef biz bu hayatı bu şekilde bozduğumuz için de tövbe ediyoruz aynı zamanda. O yüzden iki yoruma da katılabiliriz. Yani bir izleyicimiz kademeli olarak yarattığına inansın. Bir izleyicimiz bir günde yarattığına inansın. Hepsini kabul ediyoruz. Hepsinde de Tanrı'nın bilgeliğine güveniyoruz.
Evet, YouTube'dan gelen bir yorum okumak istiyorum. Merak Tatlı kullanıcı yazmış. Bir yıl nasıl bin yıl olur diye sormuş.
Evet, tabii bilemiyoruz. Ama Tanrı...
Takvim ve saat var mı diye de eklemiş.
Tanrı'nın var olduğu yer bizim zaman çizelgemizin ötesinde. Yani onun gözündeki zaman çizelgesiyle bizim gözümüzde içinde olduğumuz bu zaman döngüseli aynı şey değil. Yani biz işte dünyanın kendi etrafındaki dönüşüne bir gün diyoruz ama Tanrı tüm evrenin üzerinde bir Tanrı. Dolayısıyla onun için bir gün ne demek? Onun için bin yıl ne demek? Yani o zamanın, bizim içinde bulunduğumuz zamanın başından sonuna kadar bilgisi olan ve bunu gören bir Tanrı olduğu için onun zaman ya da onun anlattığı bin yıl bir gün gibidir ifadesinin ne demek olduğunu anlayamıyoruz. Ama şunu demek istiyor. Yani Tanrı için her şey mümkün. İsterse bir günde de yapar, isterse bunu zamanla bin yılda da yapar. Ama onun gözünde ikisi de eşit anlamında Tanrı'nın yüce olduğunu, onun bir zamana hapsedilmeyeceğini aslında vurgulayan bir ifadedir.
Evet, böyle anlatınca yani Tanrı her şeyi mükemmel yaratan, aslında her şey kontrolünde Tanrı'nın, ne olacağını biliyor. O zaman biraz kaderci bir yaklaşıma mı sahip olmak gerekiyor? Ya da bu doğru bir yaklaşım olur, yanlış bir yaklaşım olur, kaderci yaklaşım?
Tabii ki iki yaklaşım var burada. İnsan tarafından bakarsak, insan Adem bahçesinden kovulabilme sonuçlarına katlanacak kadar seçim yapma hürriyetine sahipti. Ve dolayısıyla insanların seçimleri var ve bu seçimlerle başlarını belaya sokabiliyor ya da doğru yerde durup Tanrı'nın bereketlerine, lütfuna da yaklaşabiliyor. Bu bir. Ama Tanrı tarafından bakarsak, Tanrı'nın bir şeye şaşırdığını söyleyebilmek, bir seçim yapıldığı zaman Tanrı inanamıyorum, şaşırdım diyebileceğini düşünmek ilahiyat olarak yanlış. Tanrı mutlak kadir bir Tanrı'dır. Yani onu hiçbir şey şaşırtmaz. Onun bilgisinin olmadığı bir alan olamaz. O zaman zayıf bir varlık konumuna düşer. Ve dolayısıyla Tanrı tarafında her şey bilinir, her şey görünür ve her şey bilir. Ama yine de insanın seçimlerine izin verir, saygı gösterir. Ama Tanrı'nın gözünde her olasılık, her olasılığın sonuçları Tanrı'nın gözünde açıktır, görür. Ve dolayısıyla Tanrı hiçbir şekilde bunlar şaşırtmaz.
O zaman yani şöyle diyebilir miyiz? Tanrı ne yapacağımızı bilir ama ne yapacağımızı yazmamıştır. Ya da alnımızda öyle bir yazı yoktur.
Ya, ya
da
şöyle bir... basite indirgersek, diyelim ki bir kişi sigara kullanıyor. Sigara kullanırsa, sigara kullandığı zaman kanser olabilir ve hastalanabilir. Ama sigara kullanmazsa 10 yıl daha hastalıktan uzak ve daha sağlıklı bir şekilde yaşayabilir. Demek ki bu iki olasılık da Tanrı'nın gözünde var. İki olasılık da Tanrı'nın bilgisinde var. Yani Tanrı sigarayı nasıl bıraktın, şaşırdım kaldım diyebilecek bir Tanrı değil. Dolayısıyla Tanrı'nın gözünde bütün olasılıklar var. Bütün olasılıklarla ilgili bilgisi var. Ama hiçbir zaman o seçimlere karışmıyor. Ve o seçimleri yaptığımız zaman Tanrı o seçimlere saygı duyarak o seçimlerin sonuçlarını yaşamamıza izin veriyor. Ama onun gözünde o olasılıkların Tanrı'nın gözünden kaçmış olabileceğini söylemek mümkün değil. Ve Davut da böyle söyledi. Nereye gidebilirim senin ruhundan? Yani ölüler diyarına insem oradasın. Her yerdesin, her şeyi, her olasılığı görebilirsin. Tabii ki bu bir teoriye de giriyor. aslında izafiyet teorisine, olasılıklar vesaire. Hı hı. Ama Tanrı'nın tüm olasılıklara hakim olduğunu biliyoruz ama kaderci, mekanik. Yani ben senin, Tanrı şöyle yapmıyor. Yani senin kaderini çizdim. Sen ne yapsan buradan dönemezsin, bu yoldan döneceksin diyen bir Tanrı değil. Hatta evet. Tanrı olasılıkları gördüğü için birçok zaman insanları kullanarak uyarır. Bak buradan gitme. O kaderi değiştirmek için, doğru bir şekilde bizi yönlendirmek için Tanrı'nın uyardığını, bize yol gösterdiğini de söylüyor. Mesela Yeşaya 53'te diyor ki hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Ama her birimiz kendi yoluna döndü. Nasıl yaptı? İsa Mesih insan bedenine geldi. İnsan olarak aramıza geldi. Bizi uyardı. Bugün de kilise aracılığıyla bizi uyarıyor. Günahınızdan dönün, tövbe edin. Benimle tekrar karşılaşın, size bol yaşam vereceğim diyen o İsa Mesih'in sözünü biz görüyoruz. Dolayısıyla Tanrı bizi böyle mekanik bir kaderci anlayışa teslim etmiyor. Bize müdahale ediyor, yollarımızdan dönmemizi istiyor. Ve bugün de işte şehrimizde, dünyanın her yerinde kiliseler var ki insanlar girsinler, sonsuz hayata sahip olsunlar ve sonsuz Tanrı'ya ibadet ederek onu daha yakından anlasınlar diye Tanrı bu şekilde doğaya, insanlar müdahale etmeye devam ediyor.
Evet. Şimdi Instagram'dan gelen bir yorumu okumak istiyorum. Gezinti Karavan adlı kullanıcımız yazmış. Bugüne kadar dinlediğim en makul yaratılış yorumu, özellikle insanın kendi seçimleriyle bu dünyadaki egemenliğini şeytana kaptırması demiş. Ve YouTube'dan gelen bir yorum daha var. Onu da okuyayım size. O zaman biz istediğimizi yapabilir miyiz? Allah'ın bizden istediklerini de yapmayabilirim. O zaman kadir olabilir mi? Allah hem isterse yapar hem de biz istediğimizi yapabilir miyiz gibi.
Evet, çok güzel bir soru. Yani teşekkür ediyoruz tüm yorumlara, sorulara. İşte burada Tanrı'nın karakterini öğrenmek önemli. Yani Tanrı, Tanrı da zorbalık olamaz. Yani Tanrı senin istediğini yapmanı engellediği her an bir zorbaya dönüşür. Ve Tanrı asla böyle bir Tanrı. Yani manipüle edemez Tanrı. Tanrı seni kısıtlayamaz. Tamamen bu iradeni kullanman gerekiyor. Ve tamamen bu iradeyle Tanrı'yla karşılaşıp Tanrı'ya dönmen gerekiyor. Ya bu ne demek? Tanrı kadirdir ama Tanrı aynı zamanda sevgi Tanrısıdır. Ve sevginin dışına çıkan hiçbir yol onun yolu değildir. Ve dolayısıyla Tanrı üzülse de, Tanrı acı çekse de senin o yaptığın seçimlere saygı duymak zorunda kalıyor. Yani bu ne demek? Birisi çıkıp Tanrı yoktur diyebilecek kadar yaratılışın sahibini yok sayabilecek küstahlığa, kibre bile sahip olabiliyor ve Tanrı buna izin veriyor. Yani gökten yıldırım düşüp başına hemen bir şey geliyor mu? Bugün binlerce ateist var ve dernekler var. Biz de saygı duyuyoruz. Yani insan istediğini düşünebilir ama Tanrı buna saygı gösteriyor mu? Evet, gösteriyor. Demek ki Tanrı'nın yolu böyle sevgiyle Tanrı iletişim kuruyor, sevgiyle ilişki kuruyor. Ve bu yolun dışındaki hiçbir yola Tanrı başvurmuyor. Ve bu aslında ne kadar büyük, gerçek, lütuf dolu bir yaşama sahibiz. Ama buna rağmen tüm bu olasılığı, tüm bu irademizi bile Tanrı'ya dönmek için kullanmıyoruz. Hala yoldan sapmış bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. O zaman cevap nedir? Evet, Tanrı her şeye izin veriyor ve bu onun mutlak kadir Tanrı olmasından hiçbir şey eksiltmiyor. Hatta onun yüce sevgisini daha net bir şekilde bize gösteriyor.
Evet, aslında kısıtlama yapamaz derken yani kendi özüne aykırı davranamaz. Kendisiyle
çelişemez. Tabii. Kendisiyle çelişirse zaten o zaman ona güvenilmez. Ama Tanrı ne yapar böyle bir durumda? İnsanlar iradesiyle seçimlerini yapar ve Tanrı biricik oğlunu gönderir. Söz insan bedenine gelir ve Golgota'da çarmıha gerilir. Ve hiç suçu yokken bizim uğrumuza ölen bir Mesih gerçeğiyle karşı karşıya kalırız. Ve bunun sebebi de bizim suçlarımız yüzünden çarmıhta ölen İsa Mesih'le karşı karşıya kalırız ve bir gün anlarız ki çarmıhta ölenin ölmesinin sebebi benim günahlarımdır. Benim seçimlerim olduğunu bu dünyada ya da Mesih ikinci gelişinde mutlaka ve mutlaka göreceğiz. Ama zaman varken, bugün seçim yapabilirken Mesih'e dönmeliyiz. Çarmıhta bizim uğrumuzu ölen Mesih'e şükranla dönmeliyiz. Eğer Mesih'ten şüpheleniyorsanız onun dirilişine bakın, ölümü yenen insanlığın üzerinde ilahi doğasına bakarak biz Mesih'e işte bu şekilde teslim olabiliriz.
Evet, harika bir Tanrı var, mükemmel bir Tanrı var. güçlü bir tanrı var ve biz bu güçlü tanrı bizi de aynı zamanda kullanmak istiyor, bizi çok seven bir tanrı. Peki bu tanrıyla nasıl bu ilişkiyi, bu bağı kurabiliriz, biraz bahsedebilir misiniz?
Şimdi gördüğümüz şey ne var? Tanrı mükemmel, kusursuz, evreni yarattı ama insanın seçimleri yozlaşmaya doğru götürdü. İşte bütün İncil'in ve Kutsal Kitabın hikayesi de bu. Tanrı bu yozlaşmanın devam ettiğini, bir döngü gibi hayatımızda var olduğunu biliyor. Hı hı. Ve Tanrı öyle bir şey yapıyor ki bu döngünün geri dönmesi için, yani insanlığın tekrar geriye dönebilmesi için bir kurtuluş planı hazırladı. Bu nasıl Adem bahçesinden kovulduysa Adem ve Havva ve insanoğlu, hı hı, aynı yoldan geri gelsinler diye bir kurtuluş planı hazırladı ve o ilk günah, orijinal günah dediğimiz ilk günahta bile Tanrı Adem, Havva ve şeytanı dizdi karşısına ve dedi ki kadının soyu senin başını ezecek diye kurtarıcının aslında, hı hı, bir müjdesi verilmiş oldu. Yani Tanrı ne yapmak istedi? Tanrı işte ben bazı bilgiler vereyim, kurallar vereyim, insanlara göndereyim, insanlar da buna uysun, bana ibadet etsin diyebilecek bir karaktere sahip bir Tanrı değil. Hı hı. Tanrı kurtuluş yolunu göstererek varlığıyla halkının yanında olmak isteyen bir Tanrı. Örneğin Süleyman Tapınağı'nda da görüyoruz. Yani Tanrı her zaman varlığıyla, halkıyla birlikte olmak isteyen bir Tanrı kavramı karşımıza çıkıyor. Ama bir de bedel var. İnsanoğlu Tanrı'dan uzaklaştı. Günah işledi. Hı hı. Tanrı'nın verdiği yaratılışa nankörlük yaptı, değil mi? Ve Tanrı buna dedi ki benden uzaklaştığınız zaman hayatınıza ölüm girecek. Ve sanki bir dalın ağaçtan koparılması gibi bir süre sonra o dalın kuruması gibi insanın hayatına ölüm geldi. Ve Rab dedi ki şimdi ben bu ölüm gücünü kaldırmak için kendi sözümü göndereceğim. Biricik oğul olarak anladığımız, evet, Tanrı'nın sözü insan bedeninde yeryüzüne gelecek. Kurtarıcı Mesih ve o tüm insanlık için ölecek, günahın yükünü alacak ve insanlar da tekrar Tanrı'ya dönüp Tanrı'yı bulacak ve Tanrı'yla sonsuz bir ilişki kurabilsin diye Tanrı bu planı hazırladı. Ve bu planda İsa Mesih aracılığıyla, Rabbimiz aracılığıyla gerçekleşti ve o hiç suçu yokken babasız olarak dünyaya gelerek, suçsuzken çarmıhta ölerek ve üçüncü gün ölümden dirilerek aslında bu kurtuluş planının onun aracılığıyla yeryüzüne geleceğini ve bizlerin Mesih aracılığıyla Tanrı'ya ulaşabileceğini bu şekilde görmüş olduk. Yani bu ne demektir? Logos kavramı diye geçiyor Kutsal Kitap. Söz insan olup aramızda, yani Tanrı'nın bütün entelektüel bilgisi, bütün sorulara verdiği cevap, bütün düşüncesi, bütün planları, yani logosu, hani insanın bütün o düşüncesi beden aldı, aramıza geldi ve dolayısıyla bütün cevaplarda İsa Mesih'te ve bugün de bütün kiliselerimiz bu logosa, bu İsa Mesih'e ibadet etmekte, İsa Mesih'in sözlerini okumakta ve Tanrı'yı tanımaya ve Tanrı'yı tanıtmaya devam etmektedir. O yüzden merak ediyorsanız bu programda mutlaka zamanımız yetmeyecek ama kiliselerimiz her pazar açık ve hepimiz kiliselere giderek soralım, Tanrı'yı arayalım ve kutsal metinin, Mesih'in verdiği cevaplarla hayatlarımız değişsin.
Evet, yani aslında insan yaratılışta yanlış seçim yaptı, yaptık ama şimdi bizim için Mesih İsa'da bir fırsat var ve biz seçebiliriz yine özgür irademizle. Tabii ki bu çözüm yine bizim kendi çabalarımızdan kaynaklanmıyor. Yine Tanrı bize bu çözümü sunuyor. Onun için gerçekten şükrediyoruz Tanrı'ya. Zamanımız çok az kaldı ama Instagram'dan gelen bir yorum var. Belki çok kısaca cevaplayabilirseniz çok sevinirim. Gezinti Karavan demiş ki, peki Tanrı insan seçimlerine müdahale etmiyorsa neden dua ediyoruz?
Evet, doğru. Ama Tanrı'ya döndüğümüz zaman müdahale etmesini istiyoruz. Çünkü müdahale etmediği zaman hayatımız mahvoluyor. Müdahale etmediği zaman bu çağın ilahı bizi yanlış yerlere götürüyor ki dua ediyoruz. Lütfen Rab müdahale et. Lütfen Rab müdahale et ki hastalığımız iyileşsin, yanlış yollardan dönelim diyerek, dua ederek müdahale etmesini istiyoruz aslında.
Evet. Yine işin içinden çıkamadığımız için.
Aynen. Günahlı. Yani dua ne demek ya? Müdahale et. Hastalandım, müdahale et. Yol göster. İşte iş seçeceğim. İşte evleneceğim. İşte müdahale et de yolumu bulayım. Yani değil mi?
Evet.
O yüzden o müdahale etmesini istiyoruz dua ederek.
Çünkü Tanrı'ya ihtiyacımız var.
Kesinlikle.
Bizim tanrısız yapma gibi bir durumumuz yok. Evet. Çünkü yaratılışta zaten öyle yaratıldık. Tanrı'yla bir arada yaşamaya, Tanrı'yla bir arada olmaya, onun sevgisine ihtiyacımız var, yardımına ihtiyacımız var. Evet, onun için dua ediyoruz ve yardım istiyoruz.
Kesinlikle müdahale et. Paulus diyor ki yani tanrısızken ne geçti elinize? Hani Tanrı sizi serbest bıraktı, müdahale etmedi, yanlış seçimler yaptınız. O zaman ne kazancınız oldu ki? İşte diyor ki hani müdahale etmesini isteyin. Yani dua edin ki Rab size müdahale etsin ki zaten Mesih aracılığıyla tam tarihin ortasına, çağların ortasında Tanrı dünyaya müdahale etmiştir. Kurtarıcıyı göndermiştir.
Evet, Tanrı gerçekten bizleri çok seviyor.
Şunu da ekleyeyim. Yani tabii ki bu konular şimdi hep bütün ayetleri tık tık tık tık tık okuyarak çok uzun sürer. Kimsenin bu kadar enerjisi yok. Belki bunu dinlemek de zor ama mümkün olduğu kadar bir hikaye oluşturmaya, bir anlatım oluşturmaya çalıştık ve bu anlatımla aslında ayetleri okuyarak ve yaratılış metinlerini tekrar okuyarak özellikle ilk 5 bölümü tekrar bu anlattığımız hikayenin ayrıntılarını kendileri de dinleyicilerimiz görebilirler.
Sevgili dinleyicilerimiz, programın sonuna geldik. Volkan Bey, size de çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Kutsal Kitap Işığında yaratılış ile ilgili birçok soruya yanıt bulmaya çalıştık. Kesin olan bir şey var ki Tanrı her şeyi mükemmel yaratmıştır. Günah yüzünden yaratılış hasar görmüş ve yaratıcımızdan ayrı düşmüş olsak da İsa Mesih'in çarmıhı sayesinde Tanrı ile kişisel ilişkiyi tekrar kurabiliriz. Böyle bir fırsatımız var. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Radyo Maranata'da kalın. İyi hafta sonları diliyoruz.
İyi hafta sonları.